Harika. Biz Tanrı'nın sözüne bakacağız ve diriliş hikayesine bakacağız. Yohanna bölümünden okuyacağım. Yohanna zaten oradaydı, göz tanıklık. O zaman ona güvenebiliriz. Ve şöyle yazıyor. Yohanna 20:11. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin baş ucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem, onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi, "eğer onu sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." İsa ona, "Meryem," dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice, "Rabbuni," dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir. İsa, "Bana tutunma," dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum." Mecdeli Meryem, öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rabbi gördüm," dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerinden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup, "Size esenlik olsun," dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara, "Size esenlik olsun," dedi. "Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum." Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, "Kutsal ruhu alın," dedi. Burada aslında harika bir an oluyor. Pazar sabahı erkenden. Ve Meryem erken kalkıp mezara gidiyor. Eğilip mezarın içine bakıyor. Ama mezar boş. Ve İsa onun arkasına geliyor, tamam mı? "Arkandayım." Ya belki kutsal kitaptaki en büyük şaka bu. Tamam mı? Çünkü arıyor ama yanlış yer arıyor. Çünkü İsa mezarda değil. İsa diridir. Yani Luka'da melekler şöyle diyorlar. Diyorlar ki, "Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsun ki? Ya ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? İsa'yı mı arıyorsun? O ölü olamaz ki. O dirildi. Yanlış yeri arıyorsun." Ve bazı insanlar İsa'yı aradıklarında, umutu aradıklarında, hayatın anlamını aradıklarında aslında yanlış yeri arıyorlar. Çünkü İsa mezarda değil. Burada İsa'nın mezarı Kudüs'te. Onun dışında möbese koyduk. Tamam mı? Bakıyoruz. Mezar boş. Hareket yok. Kimse yok. Tamam mı? O orada kalacak. Bir şey görürseniz, bir kişi görürseniz söyleyin. Tamam mı? Ama görmeyeceksiniz. Boş. Mezar boş. Ve aslında bazı insanlar kilise binalarında İsa'yı arıyor. Ama yok yere. Nafile. İsa kilise binasında yaşamıyor ki. O diridir. Bazı insanlar İsa'yı Kudüs'te arıyorlar. Yani hac gibi bir şey yapıp Kudüs'e gidiyorlar. Sanki orada yani kutsal bir şey yaşayacaklarmış. Sanki o şehir diğer şehirlerden daha kutsalmış gibi gidiyorlar. Aslında Lübnan'dayken geçen hafta bir kuaför geçtik ve kuaförün tablasında şöyle yazıyordu: Michael Hacı. Ve şaşırdım ve arkadaşıma sordum, anlamadım. Michael Hristiyan bir isim, Hacı Müslüman bir kavram. O zaman bu adam Hristiyan mı, Müslüman mı diye sordum, tamam mı? Şöyle dedi, o Müslüman Hacı değil, bu Hristiyan Hacı. Yani Kudüs'e gitti, hac yaptı. Öyle mi? Var mı öyle bir şey? Ben de bilmedim ki diye söyledim. Çünkü bizde hac gibi bir şey yok. Bizim kutsal yerimiz yok. Bizim merkezimiz yok. Ya Kudüs'e gidebilirsin işte turist olarak. Ama orada sanki daha kutsal bir şey bulacakmışsın gibi düşünmeyin. Çünkü İsa orada yok. Orada değil. İsa diridir. Bazı insanlar Mesih'i felsefede, tarihi kitaplarda arıyorlar. Tamam mı? Sanki çok felsefe okursam belki Mesih'i bulacağım gibi. Yok canım, okuyabilirsin, öğrenebilirsin. Onda sıkıntı yok. Ama İsa orada değil. Çünkü İsa diridir. Bütün dinler az çok aynı yere giden yollar gibi sözler çok sık diyorum. Hatta geçen hafta bir kişi bana söyledi, ay demek Hristiyan mısın, ne güzel. Bütün dinler yani Tanrı'ya giden birbirlerine benzeyen yollar değil mi? Öyle mi? Yani bir gün bir adam yoldan yürüyordu. Sonra bir dört yola geldi. Tamam mı? Doğru yol hangi yol olduğunu bilmedi. O zaman birinci yola baktı. Birinci yolda orada oturup yolu işaretleyen bir adam vardı. Şöyle. Ama yaklaştığında baktı, adam ölü. Ceset orada ve işaretliyor. Ha, hayda, o yolu seçmeyeceğim o zaman dedi adam. İkinci yola geldi, baktı. Orada bir adam var. Oturuyor. Yolu işaretliyor. Ama o da ölü. Adam diyor ki, ona da güvenmeyeceğim o zaman. Üçüncü yola geldi. Orada bir ceset daha vardı. Tamam mı? İşte yolu işaretliyor ama ölü. Dördüncü yolda diri biri var. Diyor ki, bu yol doğru yol. Bu yoldan gel diyor. Adam diyor ki, tamam o yoldan gideceğim. Yani kime güveneceksin? Ölü adama mı? Diri adama mı? Ve aynen öyle. Bütün işte peygamber, ister din yaratanlara baktığında hepsi ölü. Mezarları var. Gidebilirsin. Ziyaret edebilirsin. Dua edebilirsin. Ama ölü. Nasıl doğru yola gösterebilir ki? Ama İsa Mesih diridir. Ona güvenebiliriz. Bütün hayatlarımızla. Onun işaret ettiği yoldan gideceğiz bence. Bazen Mesih'i kendisiyle daha önce buluştuğumuz bir yerde arıyoruz, tamam mı? Yani bu kadınlar biliyor ki işte İsa buradaydı en son gördüğümüzde. O zaman oraya gideceğim. Gidiyor ama İsa orada yok. Başka bir yere gitti. Tamam mı? Çünkü İsa gitmektedir, hareket etmektedir. Ne diyor? Bana tutunma diyor Meryem'e. Çünkü gideceğim, bir yere gidiyorum. Ve bazen biz de böyle olabiliriz aslında. Sanki ben bir sefer bir kiliseye gitmiştim ve harika bir tapınma zamanı vardı. Tamam mı? Ve çok güzel bir ilahi söyledik. Ve ben ağlıyordum bu ilahi söylediğimiz zaman. Ve Tanrı'nın varlığını hissediyordum. Ve Mesih'le buluşuyordum orada. Birkaç hafta sonra onun varlığını özleyip aynı ilahi çaldırdım YouTube'dan. Tamam mı? Ve sanki aynı yere gitmişim gibi. Aynı ilahi çaldırdım ama kendimi ağlatamadım. Hiçbir şey hissettiremedim. Belki soğanlar kesip kendimi ağlatacağım diye düşündüm. Ama olmadı. Neden? Çünkü İsa'yı aynı yerde arıyordum. Ama aynı yerde değil. Çünkü o diridir. İstediği yere gidiyor. İstediği şey yapıyor. Ve onunla derin bir ilişkiye sahip olmak lazım. Yani tamam dün kalktım, dua ettim, kutsal kitabı okudum, harika bir zaman geçirdim. Yarın ne yapacağım? Yani İsa deridir. Onunla bir ilişkide bulunmak lazım. Çünkü o gidiyor, bir yere gidiyor, bir şey yapıyor. İsa deri diye ne yapacağı belli olmaz. Nereye gideceği belli olmaz. Ama harikadır. Değil mi? Meryem'e bana tutunma dedi çünkü gidiyorum. Ve bize aynı şey demek istiyor bugün İsa Mesih. Tamam mı? Yani işte keşke bu bahçede kalıp, yani hep beraber kalabilseydik. Ama aslında gidiyorum. Sen de gideceksin. Beni izle. Benim arkamdan gel. Çünkü ben gidiyorum. O zaman İsa Mesih'i takip etmek iman gerektirir, itaat gerektirir. İsa deri diye bizimle konuşuyor. Meryem'le konuşuyor. Meryem diye ismini biliyor. İsa senin ismini de biliyor. Ve konuşuyor bizimle. İki hafta önce bir konferanstaydım ve orada Endonezyalı bir pastör konuşuyordu. Onun kilisesi Jakarta'daki üyesi sayısı 250 bin kişi. Kalabalık bir kilise. Ve Endonezya, yani Endonezya'nın her yerinde kiliseler kurmaktılar. Tamam mı? Ama onun Jakarta'daki kilisesinden bir hikaye anlatmıştı bize. Dedi ki doğuştan beri kör bir kadın. Bir hafta kiliseye geldi. Kör, göremiyor. Ve onun için dua ettiler her zamanki gibi. Ama şok oldular. Çünkü iyileşmedi. Ve normalde körler için dua ettiklerinde iyileşiyorlar. Ve körlerin gözleri açılıyor. Ama bu kadın gözleri açılmadı. O zaman birbirlerine wow, belki Tanrı'nın bu kadın için özel bir planı var diye düşünmüşler. Çünkü şifa almadı. Ve o kadın bir sonraki hafta kiliseye geri geldi. Ve tapınma süresince gördüğü bir görüm paylaştı. Dedi ki görümde bir kitap gördüm. Ve o kitabın belli bir sayfada açık olduğunu gördüm. Ve okuyor. Tamam mı? Ve aslında Kutsal İncil'den bir bölüm okuyor. Ve daha önce hiç okumamış İncil'i. Bilmiyor yani. Tamam. Görümde görüyor ve okuyor. Ve pastör şaşkın diyor ki bugün o metin üzerine vaaz verecektim. O zaman sen bugün vaaz ver. Çünkü galiba Tanrı seninle konuşuyormuş. O zaman kadın ağa kalkıyor, ne diyeceği bilmiyor. Kör. Ve diyor ki burada iki adam var. Sigarayı bırakmak istiyorsunuz ama bırakamıyorsunuz. Lütfen öne doğru gelin. Sizin için dua edeceğiz ve özgür kullanacağız. Sizi görebiliyorum diyor kadın. Ve iki adam, yani misafir öne doğru geliyor. Evet, bizim için dua eder misiniz diye. Sonra kadın diyor ki, burada bir delikanlı var, genç bir adam. Rab'den uzaklaşıyorsun, günaha dönüyorsun. Ve Rab diyor ki, bana dön. Ve ismin şu, ve çocuğun ismini söylüyor. Çocuk ağa kalkıyor, korku içinde, wow diyor. Tövbe diyor, Rab'e dönüyor. Tamam mı? Bu kadın sayesinde 2 yıl içerisinde 18 yeni imanlı vaftiz oldu. Sonra kör kadın, tamam mı? Sonra babası onu evden kovuyor. İmanından dolayı. Babası onu evden kovuyor ve kadın sokakta bulunuyor. Ve dua ediyor. Ey Rab İsa, ne yapacağım şimdi? Yani bana bakacak mısın? Ve İsa'nın şöyle dediğini hissediyor kadın. Sen kızartılmış muzları satacaksın kızım diyor. Yani orada bizim işte Mısır simitçiler gibi orada yolun kenarında kızarmış muzları satıyorlar. Tamam mı? Ama diyor ki ama bilmiyorum nasıl yapılır diye söylüyor. Ve Rab ona bir görümde tarifeyi gösteriyor. Yani cennetsel muzları, tamam mı? Ve başlıyor satmaya. Ama diyor ki, ya Rabbim bir soru daha var. Aslında muzların ne zaman hazır olduğunu nereden bileceğim? Çünkü göremiyorum ki. Ve Rabbi ise ona diyor ki kızım merak etme. Muzlar hazır olduklarında sana söyleyeceğim. O zaman pişirdiği her muzda Rab'in incecik sesini duyuyor. Kızım muz hazır. Onu çıkarıp satabilirsin diye. Ve Rab'in elini kendi elinin üzerine hissediyor. Muzu alıyor ve satıyor. Bu hikayeyi kızım attığımda dedi ki baba Endonezya'ya gitmemiz lazım. O cennetsel muzların tadına bakmamız lazım yani. Ama İsa diri diye konuşuyor. Bizimle konuşuyor. Çünkü diridir. İsa diri diye bizlere esenlik ve sevinç veriyor. Ayet 19. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Nasıl geldi bilmiyoruz. Kapılar kapalı. Geldi. Ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. Esenlik ve sevinç. Lübnan'dayken İtalyalı bir kadınla konuşuyorduk. Geçen cumartesi mangala çıktık dağlara ve orada yani ve bu kadın hizmetçi, temizlikçi, bakıcı kız olarak geldi İtalya'dan Lübnan'a. Ve tesadüfen kendisi imanlı bir ailenin içinde buldu. Ve bu imanlılarla tanıştım. Onlar oradaydılar. Kadının ismi Rania. Ev sahibi. Ve bu İtalyalı kız bize hikayesini anlatıyordu. Ve dedi ki gençliğimden beri, çocukluğumdan beri kötü ruh tarafından çok güçlü bir şekilde etkilenmişim. Ve sanki içimde, ruhumda bir savaş vardı her zaman. Ve sanki yani bir taraftan sürekli karanlık içindeydim ve bir taraftan aydınlık içindeydim. Ve böyle bir mücadele oluyordu benim hayatımda. Ama bu imanlının evine taşındığında bu daha da kötü oldu. Kötülük kendini daha da hissettirdi. Tamam mı? Daha da ortaya çıktı. Ve bu kadın Rania bana dokunduğunda dedi ki irkilirdim, çekilirdim. Çünkü onun varlığını dayanamazdım. Ve dedi ki bazen yani ev ikinci katta bazen ben evin içindeyken bile ev sahibi imanlı kadın ortopalka girdiğinde bile onun varlığını hissedebiliyordum. Ve kaçtım ve sakladım yatak odasında. Ve ütü yaparken bu imanlı kadının giysilerine dokunduğumda sanki yanmış gibi oldum. Bu kadar yani güçlü bir şekilde kötü ruh tarafından etkilenmiş, tamam mı? Ama imanlılar onun için dua ettiğinde kadın özgür kılındı. Ve diyor ki şimdi esenlik ve sevinç içindeyim. Tıpkı buradaki öğrenciler gibi yani kapılar kapalı korku içindeler. Ama İsa onların arasında bulunuyor. Konuşuyor, esenlik ve sevinç veriyor. Ve İsa Mesih aynı şey yapıyor. Bugün bizim hayatlarımızda sana esenlik ve sevinç vermek istiyor İsa. Çünkü diridir. Çünkü yaşıyor. Ve İsa diri diye seni istediği yere gönderebilir. Ayet 21'de şunu okuyoruz. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Bana beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. İsa'nın bütün yetkisi var ve bizi istediği yere gönderebilir. Endonezya'dan bir hikaye daha anlatacağım izninizle. Duma diye bir bölgede yan yana iki köy vardı. Biri Hristiyan, biri Müslüman. Tamam mı? Ve Haziran 2016'da Müslüman olan köylüler Hristiyanlara saldırıp öldürdüler, yaktılar. Yani geleneksel Hristiyan bir köy. Hepsi yani yeniden doğmuş imanlılar değildi. Ve 211 kişi öldürüldü bir günde. Ve kilise binası tamamen yakıldı.
Ve sonra kilise üyeleri binalarını yeniden bina etmek istediler ve dua ettiler. Ya Rabbi İsa, nasıl yapacağız? Elimizde hiçbir şey yok. Ve İsa onlara şöyle dedi. Siz bağış toplayın aranızda, ne kadar toplarsanız onu Müslüman köye gidip bağışlayın. Onların camisinin bina etmesi için verin. Peki dediler, bağış topladılar, $5,000. Sonra hep beraber Hristiyan köylüler Müslüman olan köye gittiler ve oradaki ihtiyara teslim ettiler parayı. Adam dedi ki, anlamıyorum. Biz sizi öldürdük, yaktık. Siz de şimdi bu parayı mı bize veriyorsunuz? Dediler ki, biz de anlamıyoruz. Ama İsa'nın öyle dediğini sezdik. O zaman ona itaat etmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Affetmek çok güç ama itaat ediyorlar. Ve sonra köylüler hep ağlamaya başlıyorlar. Müslüman köylüler. Ve oradaki ihtiyar diyor ki, tamam herkes bunu gördünüz. Herkes ormana gitsin, bambu kessin. Ve onların kilise binasının onarılması için vereceksiniz, tamam mı? O zaman köylüler ormana gidiyorlar, bambu kesiyorlar, geliyorlar ve veriyorlar ve kiliseyi bina etmeye başlıyorlar. Sonra hükümet bunu hakkında duyduğunda o kadar çok etkilendi ki geri kalan parası, yani $15,000 sağlıyor ve kilisenin bina etmesi. Ama daha önce kilise boştu. Yani bir iki imanlı vardı sadece. Şimdi kilise dolu. Çünkü çok kişi iman etti. Yani İsa konuşuyor ve bizi gönderiyor. Ve bazen anlamasak bile itaat edeceğiz, değil mi? Çünkü İsa diri. Mezar da yok. Hala boş bak. Mezar boş. Ve en sonunda ayet 22'de bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. İsa diri diye bize kutsal ruhu veriyor. Bize kutsal ruhu veriyor. Ve aslında İsa ya babasına dönmeden önce öğrencilerine dedi ki ben gideceğim. Onlar lütfen gitme Rab dediler. Ama dedi ki merak etmeyin benim yerime başka biri gelecek. Ama benden daha harika çünkü ben fiziki olarak limitliyim. İsa o bölgeden hiç çıkmadı. Yurt dışına gitmedi. Yani limitliydi. Ama gittiği her yerde, yani dokunduğu her insan şifa aldı. Konuştuğu her insan, yani sevinçle, esenlikle doldu. Ve İsa, yani kalabalıklar arasında dolaşıyordu. Ve insanların hayatlarına dokunuyordu. Ama fiziki olarak limitliydi. Güç olarak limitsizdi. Ama o gittikten sonra onun yerine kutsal ruh geldi. Ve kutsal ruh fiziki olarak limitsiz. O zaman hem Lübnan'da hem Endonezya'da hem burada faaldır. Senin hayatında çalışıyor, benim hayatımda da çalışıyor. Ve o aramızda dolaşıyor kutsal ruh. Ve dokunduğu her kişi şifa alıyor. Ve konuştuğu her kişi esenlik ve huzur hissediyor. O zaman İsa'nın yerine şimdi kutsal ruh var. İsa diridir. Ve kutsal ruh aramızda yaşıyor ve seni de doldurmak istiyor. Ve İsa diri diye bizi dolduruyor. Başka hiçbir dinde buna benzeyen bir kavram yok. Tanrı'nın sevgisiyle dolmak, yaşamak, hissetmek. Nedir bu? Bu felsefe değil. İsa diridir. Mezarda yok. Kudüs'te yok. Buradadır. Bizimledir, bizimle konuşuyor, bizi istediği yere gönderiyor ve bizi kutsal ruhla dolduruyor. O zaman ayağa kalkalım, dua edeceğiz, sonra tekrar ilahiler söyleyeceğiz, ona tapınacağız. Ama ilk önce gözlerimizi diri olan İsa'ya kaldıralım. Çünkü mezar da yok, mezar boş, boş. Bu bir din değil, bu bir felsefe değil. İsa diridir. Onu seviyoruz. Dua edelim kardeşler. Ya Rab, diri olan, güçlü olan, Yani dağları aşıp bize gelen, aslında mezarı aşıp bize gelen. Seni hiçbir şey durduramaz. Seni hiçbir şey engelleyemez. Her yerde etkinsin. Hayatlarımızda da etkin ol ya Rab. Güçlülüğünü göster. Bizi doldur şimdi ya Rab. Tekrardan kutsal ruhunla, esenliğinle, sevincinle. Ya Rab, biz diri olan İsa'yla bir ilişkiye sahip olmak istiyoruz. Biz seni kaçırmak istemiyoruz. Yanlış yeri aramak istemiyoruz ya Rab. Yani biz oraya bakıyoruz ama sen buradasın. Öyle olmasın ya Rab. Seni görelim. Sesini duyalım. Seninle diri ve gerçek olan bir ilişkide olalım ya Rab. O zaman kardeşlerimi bereketlendiriyorum şimdi. İsa Mesih yüce adıyla. Sevinçliyiz, huzurluyuz, umutluyuz ve gözlerimiz sendedir. İsa Mesih yüce isminde. Amin.